Ayrım 10.
Ben ateşli ateşli karşılık verdim hemen. Bu, Liza, Tanrı tanımayan, sevginin ne demek olduğunu bilmeyen iğrenç ailelerde olur yalnız. Sevgi olmayan yerde akıl da aranmamalı. Böyle ailelerin de olduğu bir gerçek. Ama ben böylelerinden söz etmiyorum. Anlaşılan sen evinde iyi günler geçirmediğin için böyle söylüyorsun. Gerçekten de sen çok mutsuz bir kızsın. Bütün bunlar hep yoksulluktan ileri geliyor. Peki sizce zenginler daha iyi mi yaşıyorlar? Öyle yoksul insanlar da vardır ki her zaman namuslarıyla yaşarlar. Evet, belki de doğru. Bir şey daha var Liza. İnsanoğlu mutluluğunu görmez de hep üzüntüler üzerinde durur nedense. Oysa bir an için doğru düşünecek olsak, hemen mutluluktan da yeteri kadar payımıza düşeni aldığımızı görebiliriz. Eğer bir ailede bütün işler yoluyla yordamıyla gidiyorsa, eğer kocan seni seviyor, seni gözünü bebeği gibi sakınıyorsa, senden bir an bile ayrı kalmak istemiyorsa, işte ben mutluluk diye buna derim. Hatta karı koca vakitlerinin yarısını acı içinde bile geçirseler gene iyidir. Çünkü acısız insan olmaz yeryüzünde. Bir gün evlenirsen kendin de anlayabilirsin bunu. Hele bir de evlendiğin adamı seversen onunla geçireceğin ilk evlilik yıllarının tadına doyulabilir mi? Hatta sevilen bir kocayla yapılan tartışmalar bile sonunda tatlıya bağlanır. Öyle kadınlar vardır ki kocalarını ne kadar seviyorlarsa aynı oranda kavga çıkarırlar. Böyle birini tanıyorum da. Seni sevdiğim için sana eziyet ediyorum. Sakın aklına başka bir şey gelmesin derdi. Sen hiç eşini sırf sevdiği için bile bile eziyet edenlerin var olduğunu biliyor muydun? Böylesine tutkusu olanlar da çoğunlukla kadınlardan çıkıyor. Hem böyle yapar hem de içlerinden sonradan onu öylesine sevip okşayacağım ki şimdilik bu kadarcık eziyete katlanıversin diye geçirirler. Bu tür kadınlar evlerinin yaşam kaynağıdır. Ne mutlu, ne rahat, ne namuslu bir yaşam ama. Ayrıca bir de kıskanç kadınlar vardır. Böyle birini tanırım. Eğer kocası bir yere gidecek olsa ne gece ne gündüzler hemen kocasının peşine düşer. Şu anda acaba kimin evinde ve kiminle birlikte diye düşünerek gizli gizli kocasını izler dururdu. İşte bu tür insanlar çok kötüdür. Üstelik bunun çok kötü olduğunu kendileri de bilirler. Üzüntüsünden içi içini yer, kahrolur. Ama elinde yapacak bir şey yoktur ki. Zavallı sevmiştir bir kez. Hele bir kavgadan sonra barışmak, ister bağışlamak olsun, ister özür dilemek en büyük zevktir. İki taraf da sanki daha yeni tanışmışlar, yeni evlenmişler, birbirlerini yeniden sevmeye başlamışlar gibi mutluluğun derinliklerinde yüzerler. Sevişen bir karı kocanın arasında olanları hiç kimse bilmemelidir. Aralarındaki geçimsizlik konularını öz annelerinden bile gizlemeliler, asla ondan hakemlik istememelidirler. Çünkü en iyi hakem gene kendileridir. Evet, aşk kutsal bir sırdır. Aile içinde geçenler tüm yabancı gözlerden gizlenmelidir. Bu evliliğin kutsallığını bir kat daha artırır, mutluluğu çoğaltır. Böylece karı koca birbirlerini daha çok sayarlar, saygıda geçinmenin gerçek temelidir. Hem sonra eşler birbirlerini severek evlenmişlerse ne diye sönsün bu sevgi sanki? Yoksa bu evliliği sürdürmenin bir çaresi yok mudur? Çaresiz kalındığı durumlar herhalde çok azdır. Eğer bir koca, şerefli, iyi yürekli bir insan olursa bu sevginin sönmesi olacak şey midir? Elbette evliliğin ilk yıllarındaki aşırı tutku etkisini biraz yitirecektir. Ama bunun yerini daha sağlam bir sevgi alacaktır. Çünkü karı koca zamanla birbirlerini daha iyi anlarlar, daha iyi kaynaşırlar. İşlerinde birbirlerine danışırlar, birbirlerinden bir şey gizlemezler. İleride çocukları olur, karşılaştıkları en büyük güçlükler bile onlara ayrı bir zevk verir. Yeter ki sevgileri, birbirlerine güvenleri eksilmesin. Bu durumda çalışmak da, çocuklar için fedakarlıklara katlanmak da ayrı bir zevk verir insana. Çünkü seni çocuklar işte bu yüzden sevecektir. Demek ki sen ileride gerekecek olan sevgi için yatırım yapıyorsun. Çocuklar büyüdükçe sen onlar için bir örnek, bir dayanak olduğunu anlarsın. Çünkü sen öldükten sonra da onların senin düşüncelerini, duygularını taşıyacaklarını bilirsin. Çünkü onlar seni örnek almışlar, sana benzemişlerdir. Öyleyse bundan şu sonuç çıkıyor. Çocuk yapmak kutsal bir görevdir. Böyle bir durumda anayla babaya sımsıkı kaynaşmaktan başka ne düşer ki? Bir de çocuk yetiştirmenin güçlüğünden söz ederler. Hiç böyle kutsal bir göreve dil uzatılır mı? Bilmem, sen küçük çocukları sever misin Liza? Ben çocuğa bayılırım. Biliyor musun, öyle küçücük pembe parmakları olur, göğüslerine sarılır, emer. Böyle oğlunu kucağına almış olan bir anneye hangi baba kötü bir gözle bakabilir? O sırada bu pembe güzel bebekçik keyfinden bir o yana bir bu yana atar kendini. Onun mini mini yumuk yumuk ellerine, küçücük ayaklarına, tertemiz minicik tırnaklarına baktıkça sevesi gelir insanın. Sanki her şeyi anlıyormuş gibi uzun uzun dikkatle süzer insanı. Annesinin memesini emerken elleriyle sarılır, sıkar, türlü oyunlar yapar. Tam o sırada babası yanlarına geliverirse hemen memeyi bırakır, kendini geriye atarak babasına bakar. Sanki çok hoşuna giden bir olay geçmiş gibi gülmeye başlar. Ve sonra gene memesini emmeye koyulur. Hele bir de dişleri çıkarsa, tam zevkli zevkli emerken birden annesinin memesini ısırıverir. Ardından da sanki, bak gördün mü nasıl ısırdım demek istiyormuş gibi yan yan bakar annesine. Evet, bir ailede baba, anne ve çocuğun bir araya geldikleri andaki mutluluk nerede bulunabilir ki başka? Böyle tatlı dakikalar sayılmak mı bitmez? Hayır Liza, insanın yaşamayı önce kendisinin öğrenmesi gerekir. Ancak ondan sonra başkalarını kınayabilir. Kendi kendimi, işte seni böyle tablolarla duygulandırmak gerekiyormuş diye düşündüm. Oysa, vallahi de içimden gelerek konuşuyordum. Birden kızardım. Ya eğer birden kahkahayı basıverirse, nerelere kaçarım ben o zaman? Bu düşünce beni öfkeden çıldırttı hemen. Konuşmamın sonuna doğru, gerçekten de coştukça coşmuştum. Şimdi ise gururum iyice incinmişti. Sessizlik uzadıkça uzuyordu. Bir ara kızı dürtmek bile geçti kafamdan. Birden atılarak, siz neden böyle diye söze başladı ve hemen kesti nedense. Fakat ben her şeyi anlamıştım artık. Sesi biraz önceki gibi kırıcı, kaba ve inatçı değildi. Bu seste yumuşak, utangaç bir titreklik vardı. Öyle ki ben bile utanmaya, kendimi ona karşı suçlu hissetmeye başladım. Şefkatli bir merakla, ne oldu diye sordum. Siz tıpkı kitap gibi konuşuyorsunuz dedi. Fakat bunları söyler söylemez birden yüzünde alaylı bir anlatım beliriverdi. Bu uyarma beni sanki bir çimdik yemiş gibi etkiledi. Böyle bir şey beklemiyordum. Onun bile bile böyle alaycı bir maske gerisine gizlendiğini, bu davranışının utangaç, temiz yürekli insanların kalbine böyle kaba ve sırnaşıkça girmeye çalışanlara karşı gururlarından fedakarlık etmemek, bu duygularını hiçbir zaman açığa vurmamak için başvuracakları son çare olduğunu anlayamamıştım. Oysa daha önce birkaç kez alaya başvurmak zorunda olduğunu ürkekçe sezdirmek istemiş, en sonunda da dayanamayarak açıkça alay etmişti. Ben ise bunu anlayamamıştım. Oysa anlamak zorundaydım. Ne var ki anlayamadığımı sezdiğim halde iğrenç bir öç alma duygusu sarıverdi birden benliğimi. Dur sen diye geçirdim aklımdan. Eh yeter artık Liza. Benim bu iğrenç sözlerim hangi kitapta, hangi yabancı kitapta olabilir? Evet, kitaptan değil bunlar. Bütün bunlar şu anda doğdu benim kafamda. Yoksa senin buradaki yaşamın iğrenç değil mi? Hayır, anlaşılan sen buradaki alışkanlıklarını bırakamıyorsun. Şeytan bilir, belki de bu alışkanlıklar insanı insanlıktan çıkarır. Yoksa sen bir gün gelip yaşlanmayacağını, hep böyle güzel kalacağını, seni yüzyıllarca burada böylece tutacaklarını mı düşünüyorsun? Ben de artık buranın aşağılıklarından söz etmeyeceğim. Ama gene de senin buradaki yaşayışının üzerine şunu söyleyeyim. Senin tüm gençliğine, güzelliğine, sevimliliğine, içtenliğine ve duygululuğuna rağmen ben şimdi sarhoşluktan ayıldığım zaman bu evde bulunmanın ne büyük bir bayağılık olduğunu daha iyi anladım. İnsan buraya yalnız sarhoş olduğu zaman uğrayabilir. Oysa sen şu anda bir başka yerde öteki namuslu insanlar gibi yaşamış olsaydın seninle dalga geçemeyeceğim gibi belki de aşık olurdum sana. O zaman sana böyle öğüt vermeye kalkışamaz, tersine evinin kapısında bekler, önünde diz çöker, yalvarırdım. O zaman sana nişanlım gözüyle bakar, bunu da bir onur sonunu yapardım. Senin hakkında da hiçbir zaman kötü düşünmeye cesaret edemezdim. Oysa sen şimdi burada çalışıyorsun. Ufacık bir işaretimle, istesen de istemesen de hemen peşime takılacak geleceksin. Üstelik benim her istediğimi de yapmak zorundasın şimdi. Bir köylü parçası bile bir başkasına verilirken her şeyiyle birlikte satılmadığı kanısındadır. Bir gün gelip de bu işten çıkabileceği umudunu taşır. Peki sen ne zaman kurtulabileceksin? Hem sen burada neyini teslim ettiğini, neyini başkalarına kiraladığını biliyor musun? Ruhunu, ruhunu. Sen burada elinde olmadan vücudunla birlikte ruhunu da kiralıyorsun. Önüne çıkan her sarhoşun aşkını ayağının altına almasına katlanıyorsun. Aşk. Bu da her şeydir. Aşk bir elmastır. Bir genç kızın tüm hazinesidir aşk. İşte bu aşk için pek çok kişi kendi ruhunu vermeye, bile bile ölüme koşmaya can atar. Peki senin aşkının ne değeri var şimdi? Sen her şeyine satılıksın. Tüm olarak satılıksın. Sana sahip olmak için senin sevgini kazanmaya bile gerek yok. Bir genç kız için bundan daha bayağı bir durum olamaz. Anlıyor musun? İşittiğime göre patronlarınız siz budalaları hoşnut etmek için burada bir dost tutmanıza izin veriyorlarmış. Oysa bir yutturmaca, alay sizinle eğlenmedir. Ama siz buna kanıyorsunuz. Siz o dostunuzun sizi gerçekten de sevdiğine mi inanıyorsunuz yoksa? İnanamam ben buna. Senin hemen yanından ayrılıp bir başkasıyla gideceğini bilen bir erkek nasıl sevebilir? Eğer buna rağmen sevebiliyorsa gerçekten rezil biridir. O sana karşı en ufak bir saygı gösterebilir mi? Onlarla ortak bir yanın olabilir mi senin? O seni soyup paranı yiyerek alay eder seninle. Onun aşkı budur işte. Eğer bir de dayak atmıyorsa gene iyi. Ama belki de dövüyordur. Eğer senin de böyle bir dostun varsa sorsana ona. Acaba seninle evlenir mi? Evet, o zaman yüzünüze tükürmez ya da dayak atmazsa bile yüzüne karşı kahkahalarla gülecektir. Eğer gene de sana değer veriyorsa metelik etmeyen biri demektir. Hiç düşündün mü burada hayatının ne uğruna harcadığını? Sırf kahveni verdikleri, karnını doyurdukları için mi? Seni burada bunun için mi doyuruyorlar sanki? Ne amaçla karnını doyurduklarını anlayacağı için namuslu bir kızın boğazından tek lokma geçmez. Sen şu anda borçlusun burada. Hep borçlu kalacaksın. Sonuna değin. Ta ki müşteriler artık sana gelmez, uğramaz oluncaya değin de borçlu kalacaksın. Sakın gençliğine güvenme. Gençlik denen şey çok çabuk geçiverir. Burada günler göz açıp kapayıncaya değin uçup gidiverir. Farkına bile varılmaz. Bir gün gelir, kıçına tekmeyi yapıştırıverirler. Öyle yalnızca yapıştırıverseler gene iyi. Tekmelemeden önce sana ikide bir çatmaya, başına kalkmaya, sövmeye, azarlamaya başlarlar. Sanki o zamana değil patronu için sağlığını, gençliğini yitiren, kendini boşu boşuna harcayıp mahveden sen değilmişsin gibi. Sanki onu batıran senmişsin, son meteliğini de elinden alıp sokağa salan senmişsin gibi. Hem o zaman arkadaşlarından da bir destek göreceğini sanma sakın. Çünkü o zaman patronlarına yaranabilmek için hepsi birlik olup sana karşı çıkarlar. Çünkü onların hiçbirinde vicdan, acıma duygusu diye bir şey kalmamıştır. Hepsi birer tutsaktır onların. Siz hepiniz iyice bayağılaşmışsınızdır. Sizin ağzınızdan çıkacak küfürlerden daha iğrenci, daha düşüğü bulunamaz. Elinizde ne geçerse geçsin hemen buraya verirsiniz. Hem de bir karşılık beklemeden. Sizin tüm sağlığınız, gençliğiniz, tüm umutlarınız bir çırpıda uçup gidiverir. 22 yaşında olduğunuz halde 35 yaşında oluverirsiniz birdenbire. Eğer hala bir hastalık kapmamışsanız yatıp kalkıp Tanrı'ya dua edin. Belki de şu anda hiçbir işle uğraşmıyorum diye dünya sana çok eğlenceli geliyordur. Ama yeryüzünde bundan daha ağır, bundan daha ezici bir iş yoktur, olmayacaktır da. Senin bu durumunu şöyle bir düşündüğün zaman insanın içi kan ağlıyor. Buradan kovulup giderken de ağzını açıp bir tek söz bile söyleyemezsin. Tıpkı bir suçlu gibi süklüm püklüm bohçanı toplayıp gidersin. Önce bir eve yerleşirsin. Oradan da bir başka eve geçersin. Böyle ev değiştire değiştire Senneya sokağına kadar düşersin sonunda. Orada daha ilk gününden başlayarak her gün dayak yersin. Çünkü oradakilerin sevgi gösterisi böyledir. Müşteriler başka türlüsünden anlamazlar. Yoksa sen Senneya sokağının bu denli aşağılık bir yer olduğunu bilmiyor musun? İnanmıyor musun yoksa? İstersen bir gün git, kendi gözlerinle gör gerçek durumu. Bir yılbaşı gecesi oradan geçerken bir kadının kapının önüne öylece bırakılıverdiğini görmüştüm. Zavallı kadıncağızı fazla zırladığı için sırf biraz donsun sokakta da gönüllerini eğlendirsinler diye atmışlardı dışarı. Arkasından da hemen kapıyı sürmeleyi vermişlerdi. Sabahın 9'uydu. Saat ve zil zurna sarhoştu. Saçı başı darmadağınık, yarı çıplak, yediği dayaktan bitik bir durumdaydı. Yüzüne pudra sürmüş, beyazlatmıştı. Ama gözlerinin altı mosmor olmuştu. Ağzından ve burnundan kan geliyordu. Anlaşılan arabacının biri iyi bir sopa atmıştı. Taş merdivenin basamağına oturmuştu. Elinde bir tuzlu balık vardı. Bir yandan ağlayarak alın yazısının kötülüğünden yakınıyor, bir yandan da elindeki tuzlu balığı taş basamağa vurup duruyordu. Kapının önünde toplanan arabacılar ve sarhoş erkekler ikide bir kızdırıyordu onu. Yoksa sen de bir gün onun gibi olacağına inanmıyor musun? Gerçi ben de inanmak istemezdim ama kim bilir, belki elinde tuzlu balık tutan o kadıncağız da bundan 8-10 yıl önce ülkemizin bir köşesinden buraya körpecik, tertemiz, melekler gibi saf bir genç kız olarak gelmişti. Kötülük nedir bilmeyen, konuşurken hemencecik yüzü kızarıveren bir kızdı. Belki o da tıpkı senin gibi gururlu ve alıngandı. Belki senin gibi başka kızlara benzemez, kendini sanki bir kraliçeymişçesine ağırdan satardı. Belki o da gönlünü vereceği bir erkeği en büyük mutluluğun beklediğini bilirdi. Ama sonunun nasıl acı bittiğini biliyorsun. Acaba bu saçı başı darmadağınık sarhoş kadının elindeki tuzlu balığı basamaklara vururken baba ocağında geçirdiği o eski tatlı günleri, tertemiz yılları hatırlamadığını mı sanıyorsun? Belki bir zamanlar o da okula gidiyordu. Komşunun oğlu yolunu gözlüyor, onu ömrünün sonuna değin seveceğini, uğruna varını yoğunu harcayacağını söylüyor, yeminler ediyordu. Birbirlerini hiçbir zaman unutamayacaklar. Büyü büyümez yaşamlarını hemen birleştiriveceklerdi. Hayır Liza, anlaşılan senin için mutluluk biraz önce anlattığım veremli kız gibi bir bodrum katında bir köşecikte ölüp gidivermektir. Senin için mutluluk bu olacaktır. Hastaneye götürürler diyorsun, öyle mi? Götürseler çok iyi olur ama senin daha patronuna olan borcun bile bitmemiştir. Verem öyle bir hastalıktır ki ateşli hummaya da benzemez. İnsan son nefesine değin sağlam olduğunu sanır, hiç umudunu yitirmez. Zaten patronun asıl isteği de budur, bundan hiç kuşkun olmasın. Onun için benliğini sattığın yetişmiyormuş gibi bir de borçlanmışsındır. Durum böyle olduğuna göre de ses çıkarmaya hakkın yoktur. Tam ölüm döşeğine düştüğün zaman ise artık senden alacakları bir şey kalmayacağı için hepsi hemencecik sırt çeviriveceklerdir. Üstelik de boşu boşuna yer tuttuğun, bir an önce ölüp gitmediğin için başına bile kakacaklardır. Bir bardak su isteyecek olsan suyunu bile binlerce küfürle getireceklerdir. Bırak şu namussuzu, geberip gitmiyor. O kadar çok inliyor ki gözlerimize uyku bile girmiyor. Müşteriler de iğreniyorlar. Bak bu doğrudur. Çünkü bu sözleri kendi kulaklarımla duydum. Seni o anda can çekişmekte olduğuna kulak asmadan bodrumun en karanlık, en rutubetli, en pis köşesine atacaklar. Orada yalnız başına istediğin kadar düşün. Eğer ölürsen de bir an önce apar topar kaldırırlar. Ne ağlayanın ne de dua edenin olur ardından. Bir an önce seni mezarına tıkıvermek için can atarlar. Doğru düzgün bir tabuta da koymazlar. Bir tekme yeter de artar bile. Çünkü bugünkü zavallıya yaptıkları gibi mezarlığa gömdükten sonra oradan doğruca bir meyhaneye gideceklerdir. Mezarın içi de su doludur. Vıcık vıcık çamurdur. Bir yandan sulu sepken, bir yandan ayaz. Senin için bir de tören yapacak değiller ya. Hey, indir şunu vanyuha. Şu şıllığa bak sen. Burada da bacakları havada gidiyor. Şu ipi sıkı tutsana be. Hay kör şeytan. Bunun böyle olması gerekirmiş. Hıh, ne demek böyle olması gerekir? Görmüyor musun? Tabut yanlamasına konmuş. Ne de olsa insan cenazesi. Haydi tamam, oldu şimdi, at toprağı. Gibisinden konuşmalar geçecek başında. Senin için öyle uzun boylu tartışmayı bile çok görecekler. Tabutunu o ıslak, mavimsi balçıkla şöyle üstün körü örterek hemen meyhanenin yolunu tutarlar. İşte senin yeryüzündeki son hatırlanman bu olacaktır. bir daha kimsenin aklına bile gelmezsin. Oysa başkalarının çocukları, babaları, kocaları ziyarete gelirler mezarlarını. Senin için ise şu koskoca dünyada bir tek kişi çıkmayacaktır. Ardından gözyaşı dökecek, yas tutacak, dua okuyacak. Sanki sen yeryüzünde hiç var olmamışsın. Sanki Liza adında biri hiç doğmamış gibi adın tüm belleklerden silinip gidecek. O çamurun, bataklığın arasında öteki ölülerle hortladığın zaman geceleri istediğin kadar tabutun kapağına vur, istediğin kadar bağır, beni çıkarın buradan, ey iyi insanlar, biraz daha yaşayayım ben, hiçbir şey göremeden yaşadım, yaşamımda hiçbir zevk alamadım, yıllarımı Sennaya sokağındaki batakhanelerde boşu boşuna geçirdim, ey iyi yürekli insanlar, çıkarın beni buradan, biraz daha yaşayayım dünyada. Kendimi bu çıkmaz konuya kaptırmış, durmadan konuşuyordum. Artık boğazım kurumuş, sesim kısıklaşmıştı. Birden nasıl oldu bilmiyorum, tam konuşmama biraz ara vermiştim ki korkuyla irkiliverdim. Başımı hafifçe yana eğerek çevremi dinlemeye başladım. Yüreğim dışarı fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Doğrusu telaşa kapılmam için pek çok neden vardı ortada. Çoktan beri kızcağızın ruhunu iyice altüst ettiğimi, yüreğini paramparça ettiğimi hissediyordum. İşin kötüsü, bundan kesinlikle emin oldukça da bu amacıma bir an önce varabilmek için olanca gücümü harcıyordum. Bu bir oyundu ve bu oyun gitgide daha çok hoşuma gidiyordu. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bu yalnızca bir oyun değildi aslında. Güçlükle kitap gibi her yanı hesaplanmış bir konuşma yaptığımı biliyordum. Hatta aslında elimden kitap gibi konuşmaktan başka bir şey gelmiyordu. Fakat beni telaşlandıran bu değildi. Çünkü bunun işime yaradığını, giderek hoşuma gittiğini de biliyor ve hissediyordum. Fakat şimdi de gereken, istediğim etkiyi yapmayı başardığımı görünce birden ürkmüştüm. Hayır, hiçbir zaman, hayatımda hiçbir zaman bu derece büyük umutsuzluğu hiç kimsede görmemiştim ben. Yüzü koyun yatmış, iki eliyle kucakladığı yastığa kafasını sımsıkı gömmüştü. Göğsü hıçkırıklardan parçalanacak gibiydi. Genç, körpe vücudu çırpınma nöbetine tutulmuş gibi titriyordu. Göğsünde sıkışıp kalan hıçkırıkları daha fazla tutamıyor, çığlıklar, haykırmalar halinde dışarı vuruyordu. Bunu yaptıkça da daha çok gömüyordu başını yastığa. Buradaki arkadaşlarından hiçbirinin onun bu üzüntüsünü, gözyaşlarını görmesini istemiyordu. Durmadan yastığı ısırıyordu. Elleri de ısırılmaktan kan içinde kalmıştı. Bunu sonradan gördüm. Parmaklarını çözülen saç örgülerine geçirerek ve uzun süre soluğunu tutup dişlerini sıkarak bir süre öylece kalıyordu.